Ayrım 13, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 159. Telefon çaldı, o keson yanıt verdi ve ahizeyi Wallander'a uzattı. Wallander, Martinson'un sesini tanıdı ve anında önemli bir şeyler olduğunu anladı. Martinson'un sesi yüksek ve kulak tırmalayıcıydı. ''Avukatların ofisindeyim.'' dedi, ''işimize yarayacak bir şey bulduk.'' ''Ne buldunuz?'' ''Tehdit mektupları. Kime gönderilmiş?'' ''Üçüne de.'' ''Bayan Du nerede mi?'' ''Evet, birazdan geliyorum.'' Wallander ahizeyi o kezana uzattı ve ayağa kalktı. ''Martinson tehdit mektubu gibi bir şey bulmuş. Söylediklerinde haklı gibi görünüyorsun.'' ''Bana iletecek bir şey olduğunda ofisimi ya da evimi ara.'' dedi o kezon. Wallander ceketini almak için odasına uğramadan arabasına gitti. Avukatların bürosuna kadar tüm yol boyunca hız sınırını aşmıştı. Kapıdan hızla girdiğinde Lundin danışmadaydı. ''Neredeler?'' diye sordu Wallander. Lundin toplantı odasını gösterdi. Wallander barodan birilerinin de orada olduğunu hatırlamaya fırsat bulamadan hemen içeri daldı. Hepsi de 60 yaşlarında resmi görünümlü üç kişi Wallander'in paldır küldür içeriye girmesi karşısında surat astı. Wallander sabah aynadaki tıraşsız yüzünü hatırlayarak hiç de iyi bir intiba bırakmadığını düşündü. Martinson ve Swedberg masada oturmuş onu bekliyorlardı. ''Komiser Wallander'' dedi Swedberg. ''Ülke çapında tanınan bir polis'' dedi adamlardan biri ciddiyetle elini sıkarak. Wallander diğer iki adamın da elini sıkıp oturdu. ''Neler oluyor?'' dedi Wallander Martinson'a bakarak. Fakat cevap veren Stockholm'dan gelen avukatlardan biri oldu. ''Öncelikle komiser Wallander'e bir hukuk firması tasfiye edildiğinde uygulanan prosedür hakkında bilgi vererek başlamalıyım.'' dedi. Wallander'in isminin Vrede olduğunu öğrendiği adam. ''Bunu daha sonra yapabiliriz.'' diye müdahale etti Wallander. ''Bence doğrudan işimizi yapalım. Anladığım kadarıyla bazı tehdit mektupları buldunuz.'' Vrede hoşnutsuz bir ifadeyle baktı ama herhangi bir şey söylemedi. Martinson kahverengi bir zarfı masanın üzerinden uzattı. Swedberg de bir çift plastik eldiven verdi. ''Mektuplar dosya dolabındaki çekmecenin arkasındaydı.'' dedi Martinson. ''Herhangi bir ajanda ya da defterde kayıtları yoktu. Özellikle saklanmışlardı.'' Wallander eldivenleri takıp büyük kahverengi zarfı açtı. İçinde iki küçük zarf vardı. Posta damgasını yorumlamayı denese de başaramadı. Zarflardan birinin üzerinde metnin bir kısmının çizildiğini düşündüren bir mürekkep lekesi vardı. Beyaz kağıda yazılmış mektupları zarflarından çıkardı ve önüne koydu. İkisi de el yazısıyla yazılmıştı ve metinler kısaydı. ''Adaletsizlikler unutulmaz. Hiçbirinizin cezalandırılmadan yaşamanıza izin verilmeyecek. Sen, Gustav Thorstensson, öleceksin. Oğlun ve Du nerede?'' İkinci mektup aynı el yazısıyla yazılmıştı ve daha kısaydı. ''Adaletsizlik çok yakında cezalandırılacak.'' İlk mektup 19 Haziran 1992 tarihliydi. İkincisi ise aynı yıl 26 Ağustos'a aitti. İki mektup da Lars Bormann adına imzalıydı. Wallander mektupları dikkatlice kenara koyup eldivenleri çıkardı. ''Kayıt defterini araştırdık.'' dedi Martinson ama ikisinin de Lars Bormann adında bir müvekkili yok. ''Bu doğru.'' diye onayladı Vrede. ''Adam adaletsizlikten bahsediyor.'' dedi Martinson. ''Önemli bir şey olmalı. Yoksa üçünün de hayatını tehdit etmezdi.'' ''Haklısın.'' dedi kafası başka bir yerde olan Wallander. Bir kez daha anlamlandırması gereken bir şeyler olduğunu hissetti ama yine başaramadı. ''Bana zarfı nerede bulduğunu göster.'' dedi ayağa kalkarak. Swedberg onu Bertha Duner'in masasının bulunduğu odadaki dosya dolabına götürdü ve alttaki çekmecelerden birini gösterdi. Wallander'in açtığı çekmece askılı dosyalarla doluydu. ''Bayan Lundin'i buraya getir.'' dedi Wallander. Swedberg'le birlikte geldiklerinde Wallander Lundin'in çok gergin olduğunu gördü. Buna rağmen nedenini bilmese de kadının gerginliğinin hukuk bürosundaki gizemli olaylarla ilgisi olmadığına ikna oldu. ''Bu dolabın anahtarı kimde vardı?'' diye sordu Wallander. ''Bayan Du nerede?'' diye yanıtladı Lundin kısık sesle. ''Lütfen biraz sesli konuşun.'' dedi Wallander. Bayan Duner diye tekrarladı Linden. Sadece onda mı vardı? Avukatların kendi anahtarları vardı. Sürekli kilitli mi dururdu? Bayan Duner sabahları açardı ve eve giderken de kilitlerdi. Vrede konuşmayı böldü. Biz anahtarı Bayan Duner'den imza karşılığı aldık. Sten Torstenson'un anahtarını dolabı bugün açtık. Wallander başını salladı. Lundin'e sorması gereken bir şey olduğuna emindi fakat ne olduğunu hatırlayamadı. Bunun yerine Vrede'ye döndü. Tehdit mektupları hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Adamın tutuklanması gerektiği aşikar diye yanıtladı Vrede. Onu kastetmedim dedi Wallander. Mektuplarla ilgili fikrinizi almak istedim. Avukatlar genelde buna maruz kalırlar. Bütün avukatların er ya da geç bu tür tehdit mektubu aldığını mı varsaymalıyım? Baro size bu konudaki istatistikleri tedarik edebilir. Wallander son sorusunu sormadan önce adama baktı bir süre. Hiç tehdit mektubu aldınız mı? Evet almıştım. Neden? Korkarım bunu açıklayamam. Bu bir avukat olarak gizlilik yeminimi bozmam anlamına gelir. Wallander adamın demek istediğini anlayabiliyordu. Mektupları tekrar kahverengi zarfa yerleştirdi. Bunları yanımızda götüreceğiz dedi barodan gelen adama. Bu kadar basit değil diye karşılık verdi Vrede. Sürekli diğerleri adına konuşan biri gibiydi. Wallander kendisini mahkemedeki bir hakimle yüz yüzeymiş gibi hissetti. Şu anda ilgilendiğimiz konular aynı olmayabilir diye sözünü kesti Wallander. Adamın konuşma tarzından rahatsız olmuştu. Siz burada firmanın mülklerine ne yapılacağını halletmek için bulunuyorsunuz ya da görevinizi nasıl adlandırıyorsanız ondan. Biz ise bir ya da daha fazla katili bulmaya çalışıyoruz. Bu yüzden mektuplar benimle gelecek. Konuyu soruşturmadan sorumlu olan savcıyla konuşuncaya kadar bu binadan herhangi bir belgenin çıkarılmasına izin veremeyiz diye karşılık verdi Vrede. O halde o kez onu arayın dedi Wallander. Ona saygılarımı da iletin. Sonra da mektupları alıp odadan çıktı. Martinson ve Svedberg aceleyle peşinden geldi. Şimdi sorun çıkacak dedi Martinson binadan çıkarlarken. Wallander Martinson'un durumdan memnun olmadığını görebiliyordu. Wallander üşüdüğünü hissetti. Rüzgar sert esiyordu ve daha da şiddetleneceğine benziyordu. Şimdi ne yapıyoruz diye sordu Wallander. Höglund nerede? Hasta çocuğuyla ilgileniyor dedi Svedberg. Hanson bunu duyduğuna sevinecek. Sürekli kadın polislerin soruşturma yapmak için uygun olmadıklarını söyleyip duruyor. Hanson her zaman böyle konuşur dedi Martinson. Bana kalırsa eğitim kursları için ortalıktan kaybolan polisler de soruşturmalar için pek uygun değil. Mektuplar bir yıl öncesine ait dedi Wallander. Elimizde bir isim var Lars Bormann. Gustav ve Sten Torstenson'u öldürmekle tehdit etmiş. Bayan Duner'i de bir mektup yazıyor ve ardından iki ay sonra bir tane daha. Mektuplardan biri bir tür şirket zarfıyla gönderilmiş. Nüyberg beceriklidir. O zarftaki mürekkebin altında ne yazdığını bize söyleyebileceğini düşünüyorum. Ve tabii ki nereden postalandığını da işin doğrusu ne bulabiliriz bilmiyorum. Emniyete döndüler. Martinson hala Bertha Duner'in evinde olan Nüyberg'i ararken Wallander oturup mektuplardaki damgaları çözmeye çalıştı. Svedberg polis kayıtlarında Lars Bormann ismini araştırmak için gitmişti. 15 dakika sonra Nüyberg Wallander'in odasına geldiğinde soğuktan morarmıştı ve iş tulumunun dizlerinde çimen lekeleri vardı. ''Nasıl gidiyor?'' dedi Wallander. ''Yavaş'' dedi Nüyberg. ''Ne bekliyordun ki? Bir mayın patlayınca milyonlarca küçük parçaya ayrılır.'' Wallander önündeki iki mektubu ve kahverengi zarfı gösterdi. Bunların iyice incelenmesi lazım. İlk olarak nereden postalandığını bilmek istiyorum. Sonra da zarflardan birinin üzerindeki mürekkep lekesinin altında ne yazdığını. Diğer bütün işler bekleyebilir. Nüyberg gözlüklerini taktı. Wallander'in masa lambasını açtı. Bir çift temiz plastik eldiven çıkardı ve mektupları inceledi. Damganın anlamını mikroskopla inceleyerek çözebiliriz dedi. Zarfın üzerinde ne yazdığına gelince Hint mürekkebi ile boyanmış. Biraz kazımayı deneyebilirim. Sanırım bunları Link Köbing'e göndermeye gerek kalmadan halledebilirim. Bu acil bir mesele. Nüyberg gözlüklerini sinirli bir şekilde çıkardı. Ne zaman acil olmadı ki? Bir saate ihtiyacım var. Çok mu geç olur? Süre sana kalmış dedi Wallander. Olabildiğince hızlı çalışacağından eminim. Nüyberg mektupları alıp gitti. Hemen sonra Svedberg ile Martinson geldi. Hiçbir kayıtta Borman ismi yok dedi Svedberg. 4 tane Broman, 1 tane de Borman buldum. Belki de mektuplardaki isim yanlış yazılmıştır. Sahte çek bozdurmadan kayıtlı Evert Borman 1960'ların sonlarında Östersund civarında bulunuyormuş. Eğer hala hayattaysa şimdi 85 yaşlarında olmalı. Wallander başını iki yana salladı. Nüyberg'i beklesek iyi olacak. Aynı zamanda bu mektuplardan işe yarar bir şeyler çıkmayabileceğini hesaba katmalıyız diye düşünüyorum. Gerçi mektuplardaki tehdit kesinlikle acımasızca. Yine de bilemiyorum. Nüyberg raporunu getirdiğinde size haber veririm. Wallander yalnız kaldığında Farnholm şatosunda verilen deri ciltli dosyayı çıkardı. Harderberg'in şirket imparatorluğunun boyutu hakkında malumat sahibi olması bir saati buldu. Kapı vurulup Nüyberg içeri girdiğinde henüz tam olarak incelemesini bitirememişti. Wallander Nüyberg'in kirli iş elbisesinin hala üzerinde olmasını şaşkınlıkla fark etti. Sorularının cevapları işte burada dedi Nüyberg sandalyeye yığılır gibi otururken. Mektuplar Helsingborg'dan postalanmış ve zarflardan birinin üzerinde ıhlamur oteli yazıyor. Wallander defterini açıp not aldı. Ihlamur oteli dedi Nüyberg. Güter Caddesi 12. Telefon numarası bile var.
Nerede bu otel?
Anladığını sandım dedi Nüyberg. Mektuplar Helsingborg'dan gönderilmiş. Ihlamur oteli de aynı yerde.
İyi iş çıkardın dedi Wallander.
Sadece söylenileni yaptım dedi Nüyberg. Fakat işim çabuk bitince bir şey daha yaptım. Sanırım bir problemim var.
Wallander soru sorarcasına baktı.
Helsingborg'daki numarayı aradım dedi Nüyberg. Telefondaki ses numaranın kullanılmadığını söylüyordu. Yani böyle bir numara artık yok. Ebba'dan araştırmasını istedim. 10 dakika sonra Ihlamur Oteli'nin bir yıl önce kapandığını öğrendik.
Nüyberg ayağa kalktı ve sandalyeyi eliyle temizledi.
Şimdi yemek için mola vereceğim.
Tamam dedi Wallander, yardımın için teşekkürler.
Nüyberg ayrıldıktan sonra Wallander öğrendiklerini gözden geçirdi. Sonra Martinson ve Svedberg'i çağırdı. Birkaç dakika sonra ellerinde kahveleriyle odasındaydılar.
Bir şekilde otel kayıtları olmalı dedi Wallander. Sonuçta otel bir ticari kuruluştur. Bir sahibi vardır. Otel kaydı tutulmadan kapanmış olamaz.
Eski otellerin arşiv defterine ne olur diye sordu Svedberg. Atılır mı yoksa saklanır mı?
İşte bunu öğrenmemiz gerekiyor dedi Wallander. Hemen işe koyulalım. En önemli işimiz Ihlamur Oteli'nin sahibiyle bağlantı kurmak olacak. Aramızda görev paylaşımı yaparsak bulmamız bir saatten fazla sürmez. Hazır olduğumuzda tekrar buluşuruz.
Kurt Wallander ilk iş olarak Ebba'yı aradı. Skåne ve Halland'ın telefon rehberinde Borman ismi olup olmadığına bakmasını istedi. Tam aizeyi yerine koymuştu ki telefon çaldı, arayan babasıydı.
''Bu akşam beni ziyarete geleceğini unutma.'' dedi babası.
''Geleceğim.'' dedi Wallander.
Lödorup'a gitmek için çok yorgun olduğunu düşünürken, fakat hayır diyemeyeceğini biliyordu, planını değiştiremezdi. ''Saat 7 gibi gelmiş olurum.'' diye devam etti.
''Göreceğiz.'' dedi babası.
''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Wallander sesindeki kızgınlığı hissederek.
''Demek istediğim sen geldiğinde bunun gerçekten olup olmadığını göreceğiz.''
Wallander tartışmaya başlamamak için dilini tuttu. ''Orada olacağım.'' dedi ve telefonu kapadı. Odası birden boğucu gelmeye başladı. Koridora çıkıp santrale kadar yürüdü.
''Rehberde Borman isminde birisi yok.'' dedi Ebba. ''Aramaya devam etmemi ister misin?''
''Şimdilik yeter.'' dedi Wallander.
''Seni akşam yemeğine davet etmek istiyorum.'' dedi Ebba. ''Bana nasıl olduğunu anlatmalısın.''
Wallander tamam dercesine başını salladı ama hiçbir şey söylemedi. Odasına dönüp pencereyi açtı. Rüzgar hala şiddetli esiyordu. Çok üşüdüğünü hissetti. Pencereyi kapatıp oturdu. Farnholm şatosundan getirdiği dosya açıktı. Dosyayı bir kenara itti, Riga'daki Bay Baliepa'yı düşündü. 20 dakika sonra Svedberg kapıyı çalıp içeri girdiğinde hala aynı yerde düşüncelere dalmıştı.
''İsveç otelleri hakkında bilmek istediklerimizi öğrendim.'' dedi Svedberg. ''Martinson birazdan burada olacak.''
Martinson odaya girip kapıyı kapadıktan sonra Svedberg masanın bir kenarına oturdu ve not aldığı sayfaları okumaya başladı.
''Iglamur Oteli, Bertil Forsdal isminde birisi tarafından işletilmiş. Bu bilgiyi belediyeden aldım. Artık kapalı olan küçük bir aile oteliymiş.'' Forsdal biraz yaşlanmış, şu anda 70 yaşında, numarasını aldım. Kendisi Helsingborg'da yaşıyor.
Svedberg telefon numarasını sesli okurken Wallander numarayı çevirdi. Telefon kayda değer bir süre çaldıktan sonra açıldı, cevap veren bir kadındı.
Bertil Forsdal'la görüşmek istiyorum dedi Wallander.
Dışarıya çıktı dedi kadın, akşam geç gelecek, kimin aradığını söyleyeyim.
Wallander yanıt vermeden önce biraz düşündü. ''Adım Kurt Wallander. Üstad Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Bir yıl kadar önce kocanızın işlettiği otel hakkında öğrenmek istediğim bazı şeyler var. Endişelenecek bir durum yok. Sadece rutin birkaç soru.''
''Kocam dürüst biridir.'' dedi kadın.
''Buna şüphem yok.'' dedi Wallander. ''Bu rutin bir işlem. Tam olarak ne zaman dönmesini bekliyorsunuz?''
''Yaşlı arkadaşlarıyla Vene gezintiye gitti.'' dedi kadın. ''Lanskrona'da akşam yemeği yiyecekler ama 10 gibi evde olacağına eminim. Gece yarısından önce asla uyumaz. Otel işlettiği zamanlardan kalma bir alışkanlık.''
''Onu arayacağımı söyleyin.'' dedi Wallander. ''Ayrıca kesinlikle endişelenecek bir şey yok.''
''Endişelendiğim yok. Kocam dürüst bir adamdır.''
Wallander telefonu kapattı. ''Arabayla evine gidip onunla görüşeceğim.''
''Yarına kadar bekleyemez mi?'' diye sordu Martinson.
''Bekleyebilir.'' dedi Wallander ''ama bu gece yapacak başka bir işim yok.''
Bir saat sonra durumu değerlendirmek için toplandılar. Björk bölge emniyet müdürüyle acil bir görüşmeye çağrıldığından toplantıya katılamayacağını söyleyen bir mesaj bırakmıştı. Höglund ansızın çıka geldi, kocası eve dönmüştü ve hasta çocuğuna bakabilecekti. Herkes tehdit mektuplarına yoğunlaşmaları gerektiğinde hemfikirdi. Wallander ölen avukatlarla ilgili fark etmesi gereken tuhaf bir şey olduğu yönündeki rahatsız edici düşünceden kurtulamıyordu. Höglund'un da geçen gün aynı şeyleri hissettiğini hatırladı. Toplantıdan sonra Höglund'la koridorda konuştular.
''Bu gece Helsingborg'a gideceksen senin de geleceğim.'' dedi Höglund. ''İzin verirsen.''
''Buna gerek yok.'' dedi Wallander.
''Öyle bile olsa gelmek istiyorum.'' dedi Höglund.
Wallander kabul etti. Emniyet binasında 9'da buluşmaya karar verdiler. Kurt Wallander saat 7'den hemen önce babasının Löderup'taki evine gitmek için yola çıktı. Yolda durup kahve ve biraz çörek aldı. Eve vardığında babası atölyesindeydi. Önceden olduğu gibi aynı resmi yapıyordu. Ön planda bir horoz veya horozsuz bir sonbahar manzarası. ''Benim babam kiç olarak nitelendirilen bir sanatçı.'' diye düşündü. ''Bazen ben de kendimi kiç bir polis gibi hissediyorum.'' Tipnot, mevcut bir tarzın aşağı bir kopyası olan bir sanatı sınıflandırmak için kullanılan Almanca bir terimdir kiç. Bu terim ayrıca ticari kaygılarla üretilmiş olan banal, rüküş ve sıkıcı ürünlere gönderme yaparken de kullanılır. Babasının eskiden sosyal hizmetlerde çalışan yeni karısı ailesini ziyarete gitmişti. Wallander sadece bir saat kalabileceğini söylediğinde babasının buna gücenmesini bekledi. Fakat yalnızca başını sallamasına şaşırdı. Kısa bir süre iskambil oynadılar. Wallander babasına neden göreve döndüğünü uzun uzun anlattı. Babası işe dönme gerekçeleriyle ilgilenmiş gibi görünmüyordu. Bir defalığına da olsa ağız dalaşı yapmadıkları bir akşamdı. Wallander Üstad'a dönerken bunun en son ne zaman olduğunu hatırlamak için kafasını epeyce yordu. 9'a 5 kala Wallander'in arabasında Malmö yönüne doğru ilerliyorlardı. Hava hala rüzgarlıydı. Wallander ön camdaki tam oturmayan lastik şeritten gelen bir hava akımı olduğunu fark etti. Höglund'un mütevazı parfümünün kokusunu belli belirsiz alabiliyordu. E-65'e çıktıklarında hızlandı.
''Helsingborg'da nereye gideceğimizi biliyor musun?'' diye sordu Höglund. Hayır. Oradaki meslektaşlarımızı arayıp sorabiliriz.
Onları şimdilik bu işin dışında tutsak daha iyi olur.
Neden?
Polisler birbirlerinin bölgesine izinsiz girdiğinde hep sorun çıkar dedi Vallender. Gerekli olmadıkça işleri kendimiz için zorlaştırmanın manası yok.
Sessizce yola devam ettiler. Vallender istemeyerek de olsa Björk'le yapması gereken konuşmayı düşünüyordu.
Sturup havaalanı yoluna geldiklerinde döndüler. Birkaç kilometre devam ettikten sonra Lund'a doğru tekrar dönüş yaptılar.
Bana neden polis olduğunu anlatsana dedi Vallender.
Şimdi değil dedi Höglund, başka bir zaman.
Yolda çok trafik yoktu. Yolculuk boyunca rüzgar daha da güçlü esmeye devam etti. Staffanstorp'un dışındaki kavşağa geçtiklerinde uzaktan Lund'un ışıklarını gördüler. Saat 9:25 geçiyordu.
Çok garip dedi Höglund aniden.
Vallender Höglund'un sesinde farklı bir şey olduğunu hemen anladı. Gösterge panelinden yansıyan parıltıyla aydınlanan yüzünde göz gezdirdi. Sağ taraftaki yan aynaya dikkatle baktığını görebiliyordu. Dikiz aynasına göz attı. Arkalarındaki gelen aracın farları görünüyordu.
Garip olan ne diye sordu.
Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım dedi Höglund.
Ne demek istiyorsun?
Kovalanmak dedi Höglund, ya da en azından takip edilmek.
Vallender onun ciddi olduğunu anladı, aynaya tekrar baktı.
Arabanın bizi takip ettiğinden nasıl emin olabiliyorsun?
Çok basit, yola çıktığımızdan beri arkamızda.
Vallender Höglund'a kuşkuyla baktı.
Eminim dedi Höglund, o araba üst hattan beri bizi izliyor.
13. ayrımın sonu. Sayfa 173.